Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlarımız bugün Cumhuriyeti konuşacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına girdik. Bu 100. yüzyılla beraber yeni Türkiye yüzyılı söylemi de var. Yani 2. yüzyılın başlangıcındayız ve Türkiye'nin yeni bir yüzyıla hazırlanma vizyonu var. Bunun için hazırlıklar var. Bugün Cumhuriyet'i konuşacağız. Cumhuriyet bir siyasal rejim olarak neyi ifade ediyor? İnsanlık tecrübesinin bir siyasal rejim olarak ulaştığı son tecrübe midir? Halihazırda dünyadaki cumhuriyetler ekmel, kamil bir yönetim sergiliyorlar mı? Cumhuriyetin noksanlıkları, eksiklikleri neler ve bunu tamamlamak için neler yapılması gerekiyor? Bugün hocamla bunları değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam?
Çok şükür, çok şükür.
Hafta sonu Bosna'daydınız.
Bosna'ya gittim, evet. Nasip olursa Aliye ile ilgili, Bosna ile ilgili hislerimi de yazmayı düşünüyorum.
İnşallah.
Ama nasip yani.
Bunu yazdığınızda İnşallah. Biz Aliye İzzetbegoviç'i birkaç evet. kez Düşünce Günlüğü'ne, Kırkambar'a konuk ettik ama tekrar
konuşuruz. Yani hakikaten hocam. Her zaman fikriyatıyla, amelleriyle, eylemleriyle gündemde olması gereken büyük bir insan. Bilge Sultanımız
evet.
hakikaten. Barış'ın kralı diyorum ben aynı zamanda.
Bilge Kral lakabıyla evet, anılıyor
Bilge
zaten.
Bilge Kral lakabıyla anılıyor. Mezarını yani istirahatgahını ziyaret edince onu daha yakında hissettim, gördüm. Allah rahmet eylesin.
Amin. Allah rahmet eylesin. Konuşur onu evet, da inşallah evet. ileriki i̇nşallah. Programlarda konuşuruz. Hocam bugün Cumhuriyet'i konuşacağız. Evet. Cumhuriyet bir siyasal rejim olarak katılımcılığı, evet. çoğulculuğu öncelleyen bir rejim. Yani saltanattan, oligarşiden, işte gruplaşmadan ayrı evet. Evet. bir rejim.
Bir rejim.
Evet. Şimdi tabii bizim tecrübemizde, yani Türkiye Cumhuriyeti tecrübesinde aynı zamanda Türk modernleşmesinin de başlangıcına evet. denk geliyoruz. Evet. Yeni evet. Türk modernleşmesinin de başlangıcına evet. geliyor. Dolayısıyla bizim için böyle sancılı bir süreci de özellikle o ilk evet. yılları sancılı bir süreci de ifade ediyor. Evet. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Evet 100. yılını kutladık yeni Türkiye Cumhuriyetimizin. Fakat evet. bu aynı zamanda bu ifade bile gelenekten işte Osmanlı'dan bir kopuşun da başlangıcı. Yani 100 evet. yıl önce böyle bir kopuş.
Evet.
Yani hatta hocam bu modernleşme teorilerinde de konuşuluyor. Yani bu bir devam ediş mi bir kopuş, kopuş mu diye böyle bir tanımlama da var, sınıflama var. Da var. Hocam bu tamamen bir kopuş mudur? Osmanlı aydınlarının, Osmanlı devlet erkanının en azından Tanzimat'tan sonra işte meşrutiyet fikirleri var, meclis açılıyor. Biz biliyoruz ki İslamcı Osmanlı aydınlarının bile evet. meşrutiyet yanlısı birçok makalesi, yazısı var.
Tabii.
Osmanlı aydınlarında, Osmanlı düşüncesinde meşrutiyet hiç yok muydu? Biz gerçekten evet. Evet. 1923'te mi ilk defa cumhuriyet fikriyle tanışmış evet. olduk?
Şimdi cumhuriyet fikriyatı bizde hep mitolojileştirilerek milli bayramlarda anlatılıyor. Bu son 100 yıl olduğu için çok daha fazla mitoloji üretimine gidildi. Cumhuriyet fikriyatından bağımsız olarak birçok anlam yükletildi. Aslında çok özet olarak söylersek cumhuriyet siyasal rejim olarak bir sınıf yerine, bir hanedan yerine,
evet.
efendim, bir grup yerine, daha doğrusu bir hanedan yerine cumhurun, topluluğun yönetimi demektir. Bu açıdan bakılınca Fransız İhtilali'nde hanedan vardı, krallık vardı, o krallık devrildi, yerine efendim milleti temsil etmek üzere cumhur yani grup çoğu oluşturuldu. Türkiye'de de bu iddia var. Dolayısıyla bahsettiğimiz meclis, halkın siyasete katılması, ondan sonra siyasi kararlar alırken istişare edilmesi, yetkili olan uzmanlar, kurullar, halkı temsil eden kişiler. Buna demokrasi diyoruz.
Evet.
Dolayısıyla Osmanlı monarşiydi ama demokrasiye başlamıştı, girmeye başlamıştı. Yani 1876'dan itibaren meclislerimiz daha önceden. Daha çeşitli bakanlıkların bile danışman kurulları var yani,
evet,
o zaman kuruluyor. İkinci Mahmut'tan itibaren başlıyor.
1800'lerin başında Ayan Meclisleri var. Evet, evet hocam.
Ayan Meclisleri var. Sonra Meclis-i Mebusan 1876'da evet. açılıyor. Abdülhamit kapatmıyor, tatil ediyor. Bak bu da önemli bir ayrıntı. Abdülhamit Kanun-ı Esasi'yi feshetmiyor, rafa kaldırıyor. Bunlar bile farklı.
Ya dönemin yani, şartları içerisinde bakmak lazım.
Uygun olduğunda yeniden uygulanır. Nitekim evet. 1908'de yeniden o anayasa raftan aşağı indirildi, uygulandı. O tatile süre evet. Yeniden açıldı. Ve meclis, işte vekiller, seçim, tartışmalar, sarayın iktidarı ciddi anlamda zaten paylaşıldı. O vekiller tarafından, mebuslar tarafından. Birinci mecliste, Meclis-i Mebusan, İngilizlerin, Fransızların İstanbul'u işgaliyle birlikte oradan karar aldı ve Ankara'ya geldi.
Evet.
Beş kişi de murahhas her şehirde evet. seçildi ve dolayısıyla bunlar birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, resmi adı da bu, oradan çalışmalarına devam etti. Bu tabii adı konmamış bir cumhuriyet. Adı konmamış bir, yani bir demokrasi var burada.
Evet.
Şey dediğimizde, savaş dediğimizde, işgal dediğimizde çok olağanüstü bir durum. Bundan daha olağanüstü bir durum var mı? Polatlı'ya kadar işgal ediliyor evet. bir imparatorluğun toprakları. Vatanı, dini, halifeyi, saltanatı kurtarmak. Yemin metni bu. Akşam evet. okudum. Mahir İz'in evet. hatıralarında okudum. Yani gece bir bakayım dedim. Bir baktım saat 2 olmuş gece. Yemin metni böyle yani, bakın. Böyle bir şey var. Bu tabii şer-i şerife dayalı bir şey var. Demokrasi var. Ben öyle diyorum. Şer-i şerife dayalı bir demokrasi var. Devam ediyor. Bu meclis sivil, medeni, anlaşmaya dayalı. Savaşı yürütmesi için de başkomutan olarak Mustafa Kemal'i seçmişler. Mustafa Kemal çünkü Sivas Kongresi'ne önemli adımlar atmış. Diğer vekillerle de görüşerek, insanlarla da
bir konsensus sağlanmış
olmuş. Ankara vali vekili fiili olarak görevde Melami Şeyhi bir insandır. Bakın çok enteresan. Öyle dur. Rıfat Börekçi cihat fetvasını imza yap öncülüğünü yapan
birisi. Diyanet İşleri Başkanı dönemi.
İlk Diyanet İşleri Başkanlığını yapıyor. Şimdi böyle bir meclis var. Hüseyin Avni Ulaş meclis başkanlığı şeyleri yapılıyor. CHP'nin yarısı buna oy veriyor. Ya ikinci grup denilen iki grup oluşuyor. Evet. Bir Cumhuriyet Halk Fırkası, bir de onun dışında olan.
Evet.
Cumhuriyet Halk Fırkası daha Türkiye'yi seküler, batıcı bir çizgiye çekmek isteyen bir siyasi ekip. Diğeri daha Türkiye ile beraber muhafazakar, milliyetçi, gelenek ve modernliği beraber savunan bir ekip. Hüseyin Avni Ulaş bunları temsil eden bir şahsiyet. CHP Cumhuriyet Halk Fırkası grubu bakıyor ki Hüseyin Avni Ulaş oylarının yarısını da almış. Oturuyorlar, grup kararı alıyorlar. Bundan sonra grup kararı olacak. Bu da yetmiyor.
Belki bu bugünkü meclisin yansımaları hocam bunlar.
Evet, bakın bu da yetmiyor. Çoğulcu bir meclis var.
Evet.
Anasır-ı İslamiye deniyor. Bakın çok önemli bir meclis. Bizim devletimizin kurucu ruhu bu meclistir. Milli mücadeleyi yürüten bu meclistir. Şimdi Cumhuriyet milli mücadele özdeşleştiriyorlar. Milli mücadele bittikten sonra Cumhuriyet ilanı geliyor. Bir defa bunu görmemiz lazım.
Evet.
Milli mücadele yürütülmüş, bitmiş, belli bir anlayışı var. Din, vatan, namus, halifeyi kurtarmak esaretten. Yani bir cihat, Anadolu cihadı. Yani Ali Şükrü'nün, Mehmet Akif Ersoy'un yayınladıkları şeylerde bakıyorsunuz kullanılan ifadeler budur. Ondan sonra Cumhuriyet'in ilanı şöyle oluyor. Yani Lozan Anlaşması devreye giriyor. Lozan Anlaşması'nın Türkiye'nin aleyhine olan boyutlarını hisseden o ikinci grup bunlara itiraz ediyor. Ondan sonra burada aslında zımni bir darbe yapılıyor.
Evet.
meclis kapatılıyor, dağıtılıyor. Ondan sonra Çankaya'da Mustafa Kemal ve birkaç kişi toplanıyor, yarın cumhuriyet ilan edeceğiz diyor. Bakın, burada cumhuriyetin ilanı bir şeye dayanmıyor aslında. Cumhuriyet fikir olarak güzel ama cumhuriyet halkı temsil ederse, efendim zamanla o hale getirdik 40'la 50'lerden sonra. Evet. İyi ki de öyle yaptık. Evet. Yani cumhuriyeti yeniledik, daha geliştirdik. Ama cumhuriyetin ilan sürecine bakalım tarihsel olarak. Bir defa doğrudan milli mücadele ile alakası yok. Milli mücadele zaten kazanılmış. Meclis ve başkomutan Mustafa Kemal bunu kazanmışlar beraber. O sadece Atatürk ve silah arkadaşları da yok. Atatürk silah arkadaşları var, alimler var. Konyalı meşhur Vehbi Efendi var. Vehbi büyük tefsir alimi. Mesela meclisin vekillerindendir. Büyük bir kafadır. Hukuka hakimiyeti, sosyal meselelere hakimiyeti. Mahir İzden akşam okudum. Yani ismini duyuyoruz ama yakından gözlemlemiş birisi Mahir İz o zaman. Meclis zabıtlığını yapan bir şahsiyet. Böyle muhteşem insanlar var. Mehmet Akif Ersoy var. Çantay var. Çantay kim? Çantay Balıkesir'de Kuvayi Milliye'yi başlatan adamlardan birisidir.
Mealini hatırlayacaktır.
Bu meclis o kadar büyük bir meclis ki
evet.
Türkiye yani devletimizin ruhu orasıdır.
Evet.
Ama bu devletimizin kurucu ruhu daha sonra cumhuriyet rejimiyle farklı bir alana taşınıyor. O dediğim gibi Çankaya'da çok dar bir grupla ilan ediliyor. Sonra Rauf Orbay diyor ki, Rauf Orbay biliyorsunuz Çanakkale'de büyük başarılar göstermiş. Büyük bir kahraman.
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın da kurucularındandı
evet.
Değil mi hocam?
Evet. Şimdi Rauf Orbay diyor ki, ya beraber bunu ilan edeydik. Zaten ismi koymamıştık yani. Neden öyle oldu diyor.
Evet.
Bizim de görüşülmedi. Sonuçta deniyor ki aslında Mustafa Kemal Atatürk devletin bütün hakimiyetini sadece eli altına almak istedi. Tek adam olmak istedi. Bunu birçok tarihçiler diyor. Öyle hakikaten. Şükranioğlu da basmış kitap. Dün gelirken İsmail Kara hocamla da konuştuk. O da okumaya başlamış. Çok okudum. En iyi kitap diyor Atatürk'le ilgili. Bunlar objektif, tarihi gerçeklikler. Cumhuriyet ilan ediliyor. Çok dar bir grupla Çankaya'da millete zaten Rauf Orbay'ın dediği gibi biz cumhuriyete doğru gidiyorduk yani adı konmamış. Enteresan bir şey var tabii. Cumhuriyet halife devam ediyor. Yani halifelik devam ediyor. Şer'iye evkaf vekaleti, şer'iye neydi? Evkaf ve ne vekaleti devam ediyor.
Evet. Bir yıl sonra hilafet kaldırılıyor.
Daha sonra bunlar kaldırılıyor. Evet. Dolayısıyla bizim cumhuriyetle hilafetimiz de var yani. Evet. Halifeliğimiz de var. Şimdi tek parti rejimi başlıyor.
Anayasamızda dinin İslam yazdığı.
Tabii 28'e kaldırılıyor. Evet. Şimdi çünkü o dar grup kendi zihniyet dünyasında bir şey kuruyor. Ve onu yapmak istiyor. Millete danışmak, o birinci meclisteki büyük yani şey yapının varlığını, düşüncesini, onlar bu milleti, bu tarihi, bu inancı temsil ediyorlar.
Devrim kanunları
tabii,
başlıyor.
Devrim kanunları
aslında
deniyor.
Aslında hocam orada böyle bir Jacobinizm de var değil mi?
Tabii yani o.
Aslında seküler. Daha batıcı, böyle batıcı seküler, bir cumhuriyet
Osmanlı,
algısı
bastırılıyor.
Osmanlı'yı
reddeden.
Evet.
Aslında Cumhuriyet Halk Fırkası tek parti rejimi kuruluyor.
Evet.
Zaten diğer bütün partiler yasak.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası
kaldırılıyor.
Hepsi kapatılıyor.
Öbürleri kapatılıyor.
Kapatılıyor hocam bir de.
Tabii,
İlginç
tabii,
o.
Kapatılıyor.
Yani siyasetsizlikten, taraftar bulamamaktan dolayı değil, kapatılıyor. Aslında biz bunları bir yerlerden hatırlıyoruz yani
tabii,
yakın dönemdeki
tabii.
Parti kapatmalarının bir
tabii.
Benzeri yani.
Tabii. Şimdi 50'lere kadar bu süreç devam ediyor yani tek parti rejimi. Cumhuriyet bir tek parti rejimi olarak devam ediyor. Cumhuriyet reddi mirasa karşı yani reddi mirasa Osmanlı'ya geçmişe karşıt olarak yapılanıyor. Türklerin kendi inançlarına, tarihlerine,
dillerine
yönelik bin yıllık mirasları
dinlerine hocam en önemlisi.
Dinlerine de yani evet. Düşün Arapça yani ezan Arapça okunuyor. Böyle bir şey hiç kimsenin tahayyül ettiği bir şey olamaz yani. Hiçbir Türk'ün ortalama Müslüman bir Türk diyelim. Böyle bir şey düşünür mü yani? Ama devlet bence o işte devlet ve rejimi ayırmak lazım hakikaten. CHP'nin bu rejimi 45'lerden sonra değiştiriliyor.
Yani Cumhuriyet'in kötü bir uygulamasının örneğini görüyoruz tabii, değil mi hocam biz aslında?
Cumhuriyet'in kötü bir uygulaması. Çünkü Cumhuriyet deyince genel olarak tamamıyla mükemmel iyi demek kolay değil. Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Bugün Çin de Cumhuriyet rejimidir.
Araplardan bazıları
Araplar
da Cumhuriyet
hepsi Cumhuriyet rejimlerdir. Anlıyor. Körfez ülkeleri monarşiktir. Evet. Efendim Esad, Saddam, bilmem ne, Kadafi hepsi Cumhuriyet'ti. Evet. Dolayısıyla bir şeyin Cumhuriyet olması onun iyi olduğu anlamına gelmez. O Cumhuriyet'in muhtevası ve uygulamaları önemli. Ama Türkiye'de şükürler olsun çok partili sisteme geçiş dönemiyle beraber halk dikkate alınmaya başlandı. Halk efendim daha kendisini temsil eden insanları seçmeye başladı.
Partiler temsil de ortaya çıkıyor değil mi hocam?
Siyasal çoğulculuk, sol, tabii ki.
İslamcılık.
Doğdu. Bunlar tabii. Doğdu. Evet. Ondan sonra MSP'de, MNP'de İslamcılık fikriyatı üzerinde 70'lerde oluşmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti daha çoğulcu bir siyasi yapıya doğru yöneldi. Dinle uzlaşır bir şeye yönelmeye başladı. İlahiyat fakülteleri açıldı.
İmam hatip okulları açıldı.
Türkiye kendi tarihi gerçekliğiyle, kendi coğrafi gerçekliğiyle yeniden barışmaya yöneldi. Bu da devlet aklının iyi olan tarafı, önemli olan tarafı. O belki de hakikaten uzun süreli olan o devlet aklımızın gerçeği görmesi ve kendisine ona göre yeniden rejimi ıslah etmesiyle ilgili.
Hocam aslında o çok partili 1950'lerden sonraki dönemle beraber bir de hani evet. Dış dünya var. Dış dünyanın
dış
etkileri
dünya.
Neler olmuş olabilir?
Dış dünyanın
i̇şte iki kutuplu bir dünya, Sovyet
tabii.
Rusya var, Amerika'nın yükselişi var.
Onun da önemli bir etkisi var. Yani çünkü Türkiye hakikaten Rusya'ya karşı belli bir korkuya sahip. Yani Mustafa Kemal Milli Mücadele döneminde işbirliği yapıyor destek almak için. Ama daha sonra hemen Türkiye Komünist Partisi'ni kapatıyor. O yani Rusya ile bütün ilişkilerini kesiyor.
Evet.
O partiyi kapatıyor. Hatta Cemal Süreyya'ydı sanırım. Cemal Süreyya gibi internasyonala üye olan bir adam geliyor Kadro dergisinde Atatürk yüceltmeleri yapan bir şeye dönüyor. Tutuma dönüyor. Ve 45'lerde de itibaren de bu dediğiniz gibi soğuk savaş dönemi artık başlıyor. Yalta konferansından sonra yeni dünya düzeni. Türkiye burada Batı dünyası ve özellikle başını çeken Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer almayı tercih ediyor. Bu rasyonel bir tercih. Çünkü Sovyetler her zaman bizim için ciddi bir tehdit oluşturmuş. Zaten işgal etmiş çevremizdeki birçok ülkeyi de fiili olarak. Amerika bize daha çok nüfuz etmeye başladı. Doğru ama fiili olarak işgal etmedi. Rusya doğrudan işgal etti.
Evet.
Yani Bulgaristan işgal etti.
İstanbul
diğer
Yeşilköy'e kadar geldi.
Tabii geldi. Böyle bir realite var yani. Bunu
hocam,
anlamamız gerekiyor.
Yani Batı...
Batı da
yani Amerika
çok partili
üzerinden,
sistemi
yani
istedi.
Batı'ya...
Tabii. Çok partili sistemi işte
hani
elbette.
Demokrasinin bir şekilde orada neşvi nema bulmasından dolayı bir takım kurumların, anlayışların daha oturmasına yaramış mıdır?
Kesinlikle. Mesela o dönem Tupi Tanrıöver.
Evet.
Örneğin Ahmet Emin Yalman bunlar uluslararası San Francisco'da din konferanslarına katılıyorlar. Türkiye dini özgürlükler konusunda Avrupa, Amerika'nın baskısıyla bir takım adımlar atmak zorunda kalıyor. Uluslararası düzeyde de böyle bir şey var.
Evet.
Efendim neden o zaman muhafazakarlar, İslamcılar antikomünizm tutumuna yöneldiler hep tartışıyoruz. Uluslararası ilişkilerde karşılığı var. Çünkü Rusya'nın ateist sekülerliğine karşı Amerika daha liberal bir sekülerlik öneriyordu. Bu ülkenin dindarlarına, muhafazakarlarına daha kullanışlı geliyordu.
Bir nefes alma
yoluydu.
Yoluydu, evet.
O nedenle Necip Fazıl bunu destekledi. Bütün o dönemin şeyleri, Müslüman aydınları, düşünürleri buna yönelik bir tutum içinde oldular. Said Nursi ve
evet,
diğerleri.
Evet.
Türkiye nefes almaya başladı. Yani halk olarak, Müslümanlar olarak, inanç olarak, özgürlükler olarak, uluslararası açılımlar da burada çok önemli.
Evet.
Elbette.
Hocam isterseniz kısa bir ara verelim. Aranın ardından biraz günümüze doğru
evet.
Cumhuriyeti konuşalım. Günümüze doğru da aslında tam böyle ekmel bir tecrübemiz yok. Darbeler
evet.
tarihi
biraz
var.
Konuşalım, bunu nasıl aşabiliriz?
Biraz şu kutlamalar üzerinden hala tamam. Bir ayrıştırma meselesi var.
Tamam.
Kıymetli dostlarımız, şimdi düşünce günlüğüne kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Cumhuriyeti konuşmaya devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli dostlarımız, tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programı devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün Cumhuriyeti konuşuyoruz. Bir rejim olarak, siyasal rejim olarak Cumhuriyet ne anlam ifade ediyor? Cumhuriyetimizin de 100. yılına girdik. Yeni Cumhuriyetimiz bir kopuş örneği mi taşıyordu, yoksa Osmanlı'da neşvünema bulmuş meşrutiyet fikrinin, Osmanlı aydınlarının taşıdığı cumhuriyet fikrinin bir devamı mıydı? Cumhuriyet Halk Fırkası, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi örneğini konuştuk. Aslında cumhuriyetle beraber bir tek parti rejiminin de devreye girdiğini, cumhuriyetin 1950'li yıllara kadar aslında tam da cumhuriyet olmadığını belirtti hocamız. Hocam, sizin Cumhuriyeti Yeni Yüzyıla Taşımak yazınızda
evet.
Diyorsunuz ki yani aslında Cumhuriyet medeni bir rejim. Fakat hani bizim medeni rejimlerde hani barışı, bir takım anlaşmaları, konsensusu gerektirir medeni ortamlar. Ama bizim Cumhuriyet tarihi tecrübemizde bunu tam da sağlamadığımızı da görüyoruz. Hatta yani düne kadar da tam sağlayamadığımızı da gözlemledik. Çünkü kuruluşunda böyle bir işgal-kurtuluş diyalektiği var.
Evet.
Savaşçı, askeri bir ruh var.
Evet.
Dolayısıyla sürekli bir öteki oluşturan bir cumhuriyet rejimimiz oldu. Başlangıçta işte dindarları, muhafazakarları, Anadolu insanlığı, belki yeni bir elit, yeni işte batıcı bir halk tabakası oluşturma adına işte dindarlar, muhafazakarlar ötekileştirildi. Bu olmadı. 1950'den sonra daha erdemli bir cumhuriyete sahibiz ama ondan sonra da bir darbeler tarihi başlıyor. Neredeyse her 10 yılda darbeler ortaya çıkıyor. En son işte 29 Ekim'de pazar günü de gördük. Yani o kutlamalarda bile aslında cumhuriyet kutlamalarında da yani hem radikal cumhuriyet taraftarları diyeyim hocam. Hem
radikal.
Bir şekilde
cumhuriyeti hakikaten halkla barıştırarak onu yeniden üreten bir arayış var.
Bir arayış
muhafazakarlar
var.
Muhafazakarlar bunu daha çok temsil ediyor.
Bunu muhafazakarların böyle bir şeyi var hocam. Evet. Hani o işte 100 yıl önceki belki yanlış tabiri caizse modernleşme tarihimizin o miladından kaynaklanan böyle zihinlerinde ukdeler var. Yani onu gözlemliyoruz. Ne dersiniz? Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi tam böyle yeni bir bilince
sıçrama,
üst bilince sıçrama gerçekleşecek mi? Bu yeni yüzyıl, işte Türkiye yüzyılı, AK Parti Cumhurbaşkanımız hani böyle bir vizyon çiziyor.
Evet.
İkinci yüzyılda eskiden kalan, ilk yüzyıldan kalan tortular ortadan kaldırılabilecek mi? Ne dersiniz?
Evet. Şimdi hakikaten birinci mecliste hem komutanlar var, hem ulema var, hem esnaf var. Ve anlaşmalar var ve kanunlar var. Savaş dönemi olmasına rağmen. Fakat cumhuriyet rejimine geçildiği zaman bir asker var. Ve bütün bunlar yok. Bir komutan var. Bir komutanın kurduğu bir rejim var. Komutan doğal olarak bütün hayatı boyunca 12 yaşından itibaren savaşta geçmiş.
Ve otorite demek hocam.
Yani o dönemde hep savaşta hayatı geçmiş bir insan Mustafa Kemal. Yani yüzbaşı olarak Şam'a gidiyor. Ondan sonra bütün
Trablus'a gidiyor.
Trablus'a gidiyor. Ondan sonra cephelerde sürekli savaş halinde mücadele ediyor. Şimdi böyle bir hayat, böyle bir hayattan çıkan bir insanın kuracağı rejim temelde savaşçı bir rejim olur. O nedenle her zaman milli bayramlarımızda düşmanlarımız var. Ondan sonra işgal etme tehdidimiz var. Yahu zaten Türkler o kadar kocaman imparatorluklar kurmuşlar. Asırlarca sürmüş. Türkleri sıkıştıra sıkıştıra bunu kuran Türkler. Osmanlı Türkleri diyoruz. Sıkıştıra sıkıştıra Anadolu'ya sıkıştırmışlar. Bir de bununla da Türkleri korkutuyorlar. Sevr'le korkuttular. zaten Şark planı var biliyorsun. Evet. Orta Asya'dan geldiler, oraya göndereceğiz. Evet. Burası Ermenilerin, Rumların. Bu korkuları Mustafa Kemal yakından yaşamış. Çünkü adam görmüş, okula gittiği zaman Rüştiye Mektebi'ne, Harbiye'ye veya ondan sonra kocaman bir imparatorluk var. Hala üç kıtada toprakları var. Ondan sonra kısıla kısıla bir Anadolu. Dolayısıyla bu Anadolu'da yahu daha ne olacak? Hala korkutuluyor. Bence uluslararası egemen düzen hala mesela PKK'yı destekliyor. İşte uzantılarını destekliyor.
Ermenileri destekliyor.
Kürt devleti burada üretme çabası içinde.
Haritalarla oynanıyor hocam. Ermenistan'a katılıyor. Kürdistan
Dolayısıyla
deniyor.
Bunlar da bizim o komutanımızın kurduğu rejimin felsefesini canlı tutan şeyler.
Evet.
Hadi dışarıya karşı evet büyük bir ordumuzun olmasının anlamı var. İstihbaratımızın güçlü olması, savunma sistemimizin bunlar önemli. Fakat bu halkı böyle çok fazla güvenlikle, işgal tehdidiyle, şuyla buyla korkutursak,
Beka
resmi ideoloji evet. haline gelirse o zaman bu korkudan insanlar dünyada zevk almaz, insanlar üretemez, insanların ufku gelişemez. Hep Anadolu'yu koruma değil ya, geniş olalım, geniş bakalım. Ve işte bakamadılar, Türkiye'nin işi yani Suriye'de ne işi var dediler, Libya'da ne işi var dediler. Bilmem şurada burada ne işi var diyor o zihniyet. Bakın CHP'nin genel başkanı hala onu temsil ediyor. Ağzına demokrasi kelimesini düşürmesinin hiçbir manası yok. Ama ufuk bu yani bakın. Şimdi ben diyorum artık bu darbelerle de Türkiye bu şeyden, bu savaşçı felsefeyle yeniden bütünleştirilmeye çalıştı.
Ama içeriye bir darbe
i̇çeriye
bu değil
darbe.
Mi hocam?
Yani dışarıya değil yönelik yani. Değil. Darbe içeriye yönelik. Dolayısıyla bu milletin ufkunu budayan bir şey. Bu milletin bilincini hep böyle denetleyen bir şey, baskılayan bir şey. Yahu bu bizim aydınlar bir sürü psikanaliz okuyorlar. Baskı diyorlar. Bir de bunu sosyolojik psikanalizini yapsalar neden yapmıyorlar yani? 100 yıldır bu bizim milletimiz bu baskılarla kendisini özgür temsil edemiyor bu darbeler nedeniyle, bu korkular nedeniyle. Şimdi bunu aşmamız lazım. Benim dediğim o, Cumhuriyet yeni yüzyılda artık bir komutanın felsefesini kurduğu bir siyasal tahayyülden artık daha sivil, daha medeni bir siyasal tahayyüle geçmeli. Anayasalarımız da ona göre yapılmış. Onu neyle? Sivil bir sözleşmeyle. Sivil sözleşme ne? İşte bu dediğim ruhu taşıyan yeni bir anayasa yaparak. Mesela bunu yani Erdoğan 2011 yılında bunu gündeme getirdi. Türkiye buna çok hazırdı ama yapılamadı. Şimdi Türkiye yeni yüzyılda bunu yapması gerekiyor. Yani üst teknolojiler üretmesi önemli, güç. Ama bu güç bizi sadece savaşçı bir millet olarak hep kurmaya çalışırsak yürümez bu çok fazla. Yani Amerika dünyaya kendi emperyal vizyonunu taşırken sadece askerle mi taşıdı? Demokrasi diyordu, insan hakları diyordu.
Üniversitesini götürdü hocam.
Üniversitesini götürüyordu. Dünyanın elitlerini ülkesine taşıyordu. Ama şimdi tıkanmaya başladı şimdi evet. anlam. Neden? Çünkü demokrasi, insan hakları söylemleri çok çok arkaya düştü.
Evet.
Eskiden de bazı katliamlar yapıyordu ama kısmen demokrasiyi de destekliyordu. Şimdi hiç artık yani İsrail'de gördük bunu.
Dolayısıyla yani sahneye çıkacak özgüvenini evet, kaybetmeye başladı.
Kaybetmeye başladı. Bugün dünyanın büyük bir bunalım yaşamasının nedeni de dünyayı yöneten güçlerin bu dediğim sivil, medeni, barış ruhuna sahip olmamalarıdır. Sal, çıplak güç peşindeler. Dünya mutsuz, dünya kaotik, dünya savaş halinde.
Hocam acaba o insanlık yani tarihindeki o kolonyal, emperyal döneme evet. yani emperyalizm hala bir şekilde var da.
Tabii.
Yani
tabii.
yeniden bir döngü mü yaşayacağız acaba?
Maalesef,
yeniden hani topraklara çökme.
Aynen öyle. Yani
boğazları kontrol etme.
Tabii dünyada ilerleme diye bir şey yok. Dünya döngüseldir. Tarihte de Kur'an'ın anlattığında da en gelişmiş toplumlar olur, sonra yok olur.
Evet.
Yeni toplumlar doğar, yine gelişir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiği zaman anlaşma yaptı. Medine anlaşma üzerine kurulan bir toplumsal düzendir.
Evet.
Türkiye yeni yüzyılda bir anlaşmayla yeni bir toplumsal düzene doğru yelken açmalı. Bunu Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yapabilir. Güçlü bir irade bence. toplumu da buna ikna etme kabiliyeti, tecrübesi, enerjisi olan bir lider.
Hocam hiç Türkiye... olmadığı kadar da aslında bir mutabakat yok mu? Yani şöyle biz yani son yıllarda işte bir 28 Şubat sürecini yaşadık. Neredeyse hocam yani AK Parti hükümetleri de son 5-10 yıldır belki hatta 15 Temmuz'dan sonra 15 biraz Temmuz'dan daha bir özgüven sonra. Kazandı. Biz hani 28 Şubat'ta neredeyse dindarlara, muhafazakarlara hiç hayat hakkı tanınmamıştı. Evet. Yani şu an sanki o konsensus sağlandı. En son Alevilerle ilgili açılımlar yapıldı.
Ya bir takım adımlar atıldı ama mesela orada duruldu. Tamam, bunun içine Türkiye'nin %50'si yetmez. Yani diyelim Türkiye'nin %40'ı oy vermese de ama içinde evet ya bu adamları sevmiyorum ama bunların yaptığı şey bu ülke için, çocuklarımız için, torunlarımız için iyi
faydalıdır,
bir şey.
Faydalıdır.
Zımni kabul.
Evet.
Diyoruz bunu. Yani ya siyasete girdik ama girmeyelim.
Yok, bu zaten bu meseleyi konuşmamız için girmemiz lazım hocam.
Dolayısıyla Erdoğan sivil bir şahsiyet. Yani hani komutan değil yani komutan değil. Sivil bir şahsiyet, karizması var. Önemli bir takım açılımlar da yaptı. Özellikle 2013'lere kadar. Daha sonra dedim bazı şeyler yine adımlar atmaya çalıştı. Şimdi Cumhuriyet Bayramı'nın son kutlamalarına gelelim, bu şeyden çıkalım. Son kutlamaları şu açıdan önemli. Cumhuriyet kutlamaları artık sadece o devletin militarist kutlamaları olmadan çıktı. Yeniden savaşçı bir toplum, savaşçı bir millet, komutanların yönetiminde bir toplum, imgesi sürekli, mitolojisi sürekli canlı tutuluyordu. Yeniden doğuş bunun üzerinde anlatılıyordu. Bir böyle cumhuriyet mitolojisi vardı.
Evet.
Özal bunu değiştirdi. Özal eğlenceler düzenledi, kutlamalar
düzenledi
falan. Bu devam ediyor. Halk bunu benimsedi. Hoşuna gitti halkında. Evet, cumhuriyet biraz böyle kutlayalım, neşeli olsun. Ama farklı gruplar çıktı. Bir yandan kendi hayat tarzının gideceği korkusunu duyan, aslında bu gerçekçi değil. Kimsenin içkisine karışılmıyor. Kimsenin dansına karışılmıyor. Kimsenin plajına karışılmıyor.
Kıyafetine karışılmıyor.
Ama bu bir şey. Bir nasıl diyelim, bu bir yalan masal bu. Platon'un deyimiyle yalan masal. Bunun da belli bir kesim, batıcı olan elitler seferber ediliyor. Türkiye'nin milli dinamizmine karşı seferber ediliyor.
Bir tekleştirme, tek ele alma
tabii.
Mücadelesi var hocam. Onlar, hatta bir ara bayraklarda bile hani işte Mustafa Kemal Atatürk portresi o bayrağın içine yerleştirildi. Yani neredeyse sırf işte ay yıldızlı kırmızı bayrak taşıyanlarla üzerinde Mustafa Kemal Atatürk resmi olanların bile yani farklı cumhuriyetçiler olduğu,
farklı
temsilleri olduğu imgesi yaratıldı hocam. Çok
şimdi
ilginç
onlar yani. Sürekli cumhuriyet bizim cumhuriyet diyorlardı.
Evet.
Cumhuriyeti tekellerinde görüyorlardı. Ve kendilerine göre yorumlayarak tek parti dönemini asr-ı saadetleri olarak imgeleyerek sanıyorlardı.
Evet.
Altın çağları olarak. Ama muhafazakarlar hakikaten bu toplumda daha dinamik bir kesim. Cumhuriyeti yeniden ürettiler. Ve kendileri de hayır biz sizin gibi cumhuriyete inanmak zorunda değiliz. Bak çok partili düzenden sonra cumhuriyetin yeni biçimleri, yeni yönelimleri ortaya çıktı. Dolayısıyla Atatürk'ü de yeniden üretiriz.
Darbeler çağını kapatırız.
Darbeler çağını kapatırız.
Askerle uyum içinde
bunu
oluruz.
Bunu bence hakikaten yine muhafazakarların bugün ciddi problemleri var. Ciddi anlamda yıpranmışlıkları var, şuyu var, buyu var. Fakat yine de muhafazakarlar dinamizminin dışında, sosyolojinin dışında ki sosyoloji yapacağına inanmıyorum. Çünkü onlar dindar olmamalarına rağmen çok aşırı dogmaları var. Yani mesela devletle Mustafa Kemal'i özdeşleştiriyorlar.
Evet.
Ama muhafazakarlar ise devleti 100 yıllık değil, 1000 yıllık görüyorlar. Tamam mı? Ortalama 1000 yıl. Milliyetçiler 3000 yıla da götürüyor.
Devlet her halükarda yaşatılmalıdır.
Yaşatılmalı
yani devleti
ya.
Yaşat ki insan yaşasın
şimdi
diyorlar.
Şimdi bunlar diyor ki cumhuriyet tamam, cumhuriyet Osmanlı'dan daha ileri bir aşama. Yahu Osmanlı devleti bir kişiyle mi özdeşleşiyor? Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi var, Orhan Gazi var, Fatih var, Abdülhamit var, II. Mahmut var. Bosna'ya gittik, Fatih Sultan Mehmet orayı fethetmiş. efendim Hüdavendigâr, Filibe'ye gittik, işte şey, ikinci Murat. Yani kaç kişiyle bak anılıyor? Bir devlet nasıl birisiyle özdeşleştirilir? Kocaman sosyolog, saygı duyduğumuz Nilüfer Göle, bunlar liberal, kalkmış bunu söylüyor. Neden? Ayasofya açılmasın. Neden? Çünkü muhafazakarların batıcı olmayan, liderliğinden hoşnut değiller. Kendi emirlerine girmeyen liderliklerinden hoşnut değiller. Mesele bu aslında. Ama Türkiye artık yeter yani. Batıcı siyasette hareket edecek, etmek zorunda değil yani. Belli bir özgüveni oluştu. Belli bir kapasitesi oluştu. Çevresinde, dünyada artık adımlar
kurucu.
Yani atıyor. En azından oyun kurmasa bile
oyun kuruculuğa oynuyor.
Oyun kuruculuğa oynuyor ve artık efendilerin her dediğine uymuyor.
Uymuyor.
Hazır ola geçmiyor. Bu çok önemli bir aşama. Türkiye'deki bu aydınlar, bu insanlar, liberal düşünenler bile batıcı kafayla liberalliği düşünüyor. Bu ülkede durarak, bu topraklardan bakarak, bu milletin aidiyetiyle liberal bakmıyor. Biliyor musunuz? Mesele o yani. Evet. En liberalin çıkmış, yani bu Avrupa'nın hiçbir liberal aydını çıkıp devlet bir kişiyle özdeştir der mi?
Fransızlar Napolyon'la özleşmek ister mi sadece hocam?
Mümkün değil.
Sorbonne'da ders veriyor değil mi hocam?
Tabii. Tabii. Öyle garip bir şey.
Evet.
Yani Erdoğan'ı otoriterlikte şunla bunla suçlarlar ama kalkıp derler ki tek parti rejimini uygulamış bir liderliği devletle aynı olsun derler.
Evet.
Nereden nereye geldik? Enteresan bir şey.
Evet.
Temelde Türkiye'nin kabuğunu kırmaya yönelmesi. Kabuğunu kırarken biraz etrafını kırıp döküyor.
Evet.
Bu oluyor tamam ama.
Hocam yani biz nasıl şimdi Recep Tayyip Erdoğan fiili cumhurbaşkanı olmasına rağmen değil mi? Yani gazeteciler, evet, aydınlar eleştirebiliyor yapıp ettiklerini.
Birçok parti
mahkeme
var.
Mahkeme kararlarına bile konu olabiliyor.
Tek partiyle
belki
hiç mukayese edilmez.
Hiç mukayese edilmez. Belki
aynen
de
öyle.
Mustafa Kemal Atatürk'ü de hak ettiği yere koyma açısından yani,
evet,
onu tartışmaya açmak lazım.
Elbette.
Uygulamalarını,
elbette,
devrimlerini,
evet,
o tek parti rejimini.
Elbette.
Yani
zaten Türkiye tek parti rejimini tabii aşmış fiili olarak.
Aşmış yani. Bir kurucu lider.
Evet,
evet, yeni yüzyılın, evet, yeni cumhuriyetin bir kurucu lideri ama
evet,
böyle tarihin başlangıcı.
Evet.
İşte devletimizin miladı.
Türkiye'nin, Türklerin varoluş.
Tek insan, tek varoluş sebebi gibi göstermek aslında,
evet,
o Kemalistlere de zarar veriyor. Çünkü böyle bir anlayışı taşıyamazsınız. İnsanlara da kolay kolay kabul de ettiremezsiniz.
Yok.
Yani.
Şimdi şu problem de var tabii. Sekülerler bunalıma giriyor. Yani ruh şeyi yok. İnanç, ruh tarafı boş kalıyor.
Maneviyat biraz
maneviyat
boş kalıyor.
Tarafı yok. Bu maneviyatı bu defa Atatürk'ü
lider kültüyle
tanrılaştırarak kapatmaya, evet, çalışıyorlar bunlar. Bu Atatürk'e de büyük bir haksızlık. Bu millete de haksızlık.
Evet.
Yani bu Türkler 1000 yıldan fazladır İslam gibi büyük bir dini kabullenmişler. Bununla hoşnut kalmışlar. Bununla dünyaya adalet götürmüşler. Toplumsal düzende gayrimüslimlerle beraber barış içinde yaşamışlar. Değil mi yani,
evet,
şimdi?
Evet.
Ya İstanbul 40 nüfus mübadelesine kadar %48'i gayrimüslim yaşıyor. Osmanlı toprakları hafta sonu gittim Bosna'da. Hırvatlar, Müslümanlar hepsi bir arada yaşıyor işte. Osmanlı bakiyesi bütün mahallelerde cami minareleri yükseliyor. Sinagog var hala yani.
Belki o cumhuriyetin de bu manada ruhunu, maneviyatını da yeniden,
evet,
bir inşa etmek lazım.
Tabii,
İçini doldurmak
tabii,
lazım
tabii,
hocam.
Kesinlikle.
Yani bu dinle,
kesinlikle,
muhafazakarlıkla, dindarlarla bu kavgadan,
evet,
bu diyalektikten de çıkarmak lazım.
Çıkarmak lazım, kesinlikle.
Aslında
muhafazakarlar çıktı cumhuriyetle kavgadan,
evet,
bunu başardılar.
Başardılar.
Cumhuriyeti de yeniden yorumluyorlar.
Evet.
Ama o cumhuriyeti kendi tekellerine alıp da sert seküler davranan azınlıklar, gruplar, aydınları hala o dogmalarını yeniden üretiyorlar.
Evet.
O dogmalarla. O onlara başarı getirmez yani.
Evet, evet.
Böyle bir gerçeklik var.
Siyasal olarak da seçim sonuçları açısından,
evet,
da hocam,
evet,
bir şekilde o yenilgi de her zaman, evet, ortaya çıkmış oluyor. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Evet, böyle
çok konuya değindik.
100 yıllık bir cumhuriyet tarihimiz var.
Evet,
çok güzel,
evet,
özetlediniz. Teşekkür, hı, ederiz. Yani içinde sıkıntıları da barındıran,
evet,
çoğulculuğa geçişi de barındıran bir takım temsillerin ortaya, evet, çıktığı bir rejim, evet, Türkiye özelinde. Evet. Artık bugün sağcıların, solcuların, milliyetçilerin,
evet,
İslamcıların, hatta ve hatta Kürtçülerin de,
evet,
temsil edildiği bir meclisimiz,
evet, yani,
var.
Aynen öyle.
Evet, tam fazilete ulaştı mı tartışılır, tam erdemine ulaştı mı tartışılır ama şu an için bu rejimin, evet, içerisindeyiz. Cumhuriyet rejimiyle idare ediliyoruz. İnsanlık adına, ülkemizin insanları, evet, adına iyiliklere, hayırlara vesile olacak siyasetçilerle, İnşallah, bürokratlarla, aydınlarla inşallah bu yeni yüzyıla
daha iyi bir cumhuriyet,
daha iyi bir şekilde taşırız cumhuriyet rejimini hocam. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.